Ayrım 3.
Köprü yapıldıktan, ticaret ve geliş gidiş arttıktan sonraki haline hiç benzemiyordu. O yılın Kasım ayında yüklü beygirlerle uzun bir kervanın geceyi geçirmek üzere ırmağın sol kıyısına yerleştiği görüldü. Yeniçeri ağası silahlı askerleriyle Bosna'nın doğu köylerinden belli sayıdaki Hristiyan çocuklarını, acemi oğlanlarını toplamış İstanbul'a dönüyordu. Son gelişinden beri 6 yıl geçmiş, onun için bu kez seçim kolay ve zengin olmuştu. İstedikleri kadar gürbüz, sağlıklı ve zeki çocuk bulabilmişlerdi. Bunların hepsi de 10-15 yaşlarında çocuklardı. Aileler çocuklarını ormana sakladıkları, onlara aptal görünmesini öğrettikleri halde yine de istedikleri sayıyı bulmakta zorluk çekmemişlerdi. Toplanan çocuklar küçük Bosna atları üstünde bir kafile halinde yola çıkarılmıştı. Her atın üstünde iki sepet vardı ve her birinin içine de bir çocuk yerleştirilmişti. Yanlarında bir çıkın ve birer parça çörek vardı. Baba evinden götürdükleri son yiyecekleriydi bu. Gıcırdayan ve sallanan bu sepetlerden burunlarını dışarı çıkaran körpe ve korkulu yüzler görünüyordu. Kimi sakin sakin dışarı bakıyor, yurdunu en uzak köşelerine kadar görmeye çalışıyor, kimi ağlayarak yemeğini yiyor, kimi başını sepete dayamış uyuyordu. Çocukları ellerinden alınan analar, babalar, kardeşler saç baş dağınık, perişan, nefes nefese atların arkasından koşuyor, Müslüman yapılmak, sünnet edilmek üzere yabancı diyarlara götürülen çocukların ardından sürükleniyorlardı. Artık onlar dinlerini, asıllarını, yurtlarını unutmaya, ömürlerini Yeniçeri ocaklarında ya da Osmanlı İmparatorluğu'nun önemli başka işlerinde geçirmeye mahkumdular. Bu perişan kalabalığın çoğunu anneler, büyük anneler ve kardeşler oluşturuyordu. Kafileye fazla yaklaşınca ağanın adamları kırbaçla üzerlerine gelerek onları dağıtıyordu. O zaman kaçıyor, yoldaki ormanlara gizleniyor, sonra yine kervanın arkasında toplanıyor ve yaşlı gözlerle sepetlerin üzerinden uzanan başlar arasında yavrularını tanımaya çalışıyorlardı. Tutulması en güç olan analardı. Saç baş dağınık, göğüs bağır açık, nereye bastıklarının farkında olmadan bir ölünün arkasından gider gibi ağlayarak, dövünerek koşuyorlardı. Kimisi yarı çılgın bir halde, sanki rahimleri parçalanıyor, doğum sancısı çekiyormuş gibi kıvranıyor, inliyor, bağırıyordu. Gözyaşlarından önlerini göremediklerinden atlıların önüne çıkıyorlardı. Her kırbaç vuruşuna aptalca bir soruyla karşılık veriyorlardı. Onu nereye götürüyorsunuz? Kimileri de oğullarına seslenerek ona kendilerinden bir şeyler vermeye, bir şeyler söylemeye, öğütlerde ya da tembihlerde bulunmaya çalışıyorlardı. Rade, oğlum, sakın anneni unutma. Başka bir kadın avaz avaz, İlya, İlya, İlya diye bağırarak sevgili başı görmeye çalışıyor, sanki elinden büsbütün alınan yavrusunun hafızasına bu Hristiyan adını iyice işlemek ister gibi durmadan, dinlenmeden İlya diye haykırıyordu. Ama yol çok uzun, topraklar sert, vücutlar zayıf, Osmanlılarsa güçlüydü. Yedikleri sopalardan ve yorgunluktan bitkin bir halde sonunda bu yararsız çabadan vazgeçiyorlardı. En inatçıları Visegrad'ın salı önüne kadar geliyor, orada kalıyordu. Burada kıyıya oturup rahat rahat ağlayabiliyorlardı. Hem artık onları kovalayan kimse yoktu. Taşlaşmış gibi oturup açlığın, susuzluğun, soğuğun farkında bile olmadan Dubrun'a doğru uzaklaşan atlılara bakıyor, bir daha göremeyecekleri yavrularının hayalini son defa görmeye çalışıyorlardı. O Kasım günü bu sayısız sepetlerin birinde yükseklerdeki Sokoloviç köyünden gelen 10 yaşlarında esmer bir çocuk da vardı. Üşümüş ve kızarmış elindeki çakıyla dalgın dalgın sepetin kenarlarını yontarak kızarmış kuru gözlerle çevresine bakıyordu. Seyrek söğüt ağaçlarıyla kaplı bu gri taşlı çıplak kıyılar hafızasında yer edip kalacaktı. Üstünde kuzgunların uçuştuğu bu bulanık dirinayı, içinde bir gece yattıkları örümcekli, cereyanlı yel değirmenini, asık suratlı salcıyı hiç unutmayacaktı. Vücuduna adeta maddi bir sancı saplanmıştı. Sanki kara bir çizgi göğsünü arada bir ikiye bölüyor ve ona dayanılmaz bir acı veriyordu. Anılarında bu acı daima yolun birden kesildiği bu noktaya, aşılması zor, pahalı ve tehlikeli derenin taşlı kıyılarındaki o hazin ve ıssız manzaraya bağlı olarak kalacaktı. Burası sefaletin hüküm sürdüğü, dağlık ve perişan bir diyarın en duygulu noktasıydı. İnsan gücünün yetmediği doğayla karşılaşıyor, güçsüzlüğünün acıları içinde karşısına dikilen aşılmaz engellerin zorluğunu daha iyi görüyor ve bu güçlüklerin insanoğlunu her işinden alıkoyduğunu anlıyordu. İşte bütün bunlar bir Kasım günü çocukta ömrü boyunca hiç geçmeyecek olan maddi bir sızı bırakmıştı. Hatta dini, yurdu ve yaşantısı büsbütün değiştiği halde bile. Bu sepetteki çocuğun ileride ne olduğunu bütün tarih kitapları anlatır ve dünya onu bizden de iyi bilir. Zamanla o padişah sarayında devşirmelerle birlikte yetişmiş, kapıcı başı olmuş ve Barbaros'un ölümünden sonra kaptan paşalığa yükselmiş ve ünü dünyaya yayılmıştır. O Sokollu Mehmet Paşa ki 3 kıtada çoğu zaferle sona eren savaşlarıyla Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırlarını genişletti, ona içte ve dışta güven içinde bir yönetim sağladı. Tasada ve mutlulukta pek ender ve seçkin kişilerin duyduklarını duydu. Kudret ve iktidarda pek az kimsenin eriştiği ve pek azının da koruyabildiği yüksekliklere çıktı. O düşüncemizde bile izleyemediğimiz yabancı bir dünyada yepyeni bir insan olmuş ve kuşkusuz onu vaktiyle alıp götürdükleri ülkesindeki her şeyi unutmuştu. Belki Dirina'nın Vişegrad'dan geçişini, yolcuların içinde soğuktan ve korkudan titreştikleri o yosunlu ağır salı, asık suratlı salcıyı, bulanık suların üstünde uçuşan kuzgunları da unutmuştu. Ama bütün bunların bıraktığı o maddi sızı hiçbir zaman dinmemişti. Tersine yıllar geçtikçe ve yaşlandıkça artmıştı. Göğsünü ikiye bölen o kara çizgi, hayatın ona getirdiği çeşitli acı ve mutsuzluklardan bambaşka bir şeydi. İhtiyar vezir bu acılı anlarında gözlerini kapar, göğsünü bıçak gibi saran bu sızının dinmesini beklerdi. İşte yine böyle bir anında, eğer uzaklarda kalan Dirina'dan içinde çeşitli acıların toplandığı salı kaldıracak, bu sarp ve ıssız kıyıları, ırmağın kestiği yolları bir köprüyle birleştirecek olursa, belki bu acıdan kurtulabileceğini düşündü. Aynı zamanda doğduğu ve yaşamının bir bölümünü geçirdiği topraklarla Bosna'yı da doğuya bağlamış olacaktı. Bu noktada yapılması gereken taş köprünün hayali de böylece kapalı gözlerinin önünde beliriverdi. Hemen o yıl sadrazamın emriyle Dirina'nın üstündeki köprü yapılmaya başlandı. Köprünün yapılışı tam 5 yıl sürdü. Bu hem kasaba hem ülke için çok şanlı ve hareketli bir çağ oldu. Büyük, küçük, çeşitli olaylarla geçen bir çağ. Ama yüzyıllardan beri kasabada çeşitli olaylar hatırlandığı ve anlatıldığı halde köprüyle az çok ilgisi olan olaylar da bu inşaatın ayrıntılarıyla ilgili büyük bir hatıra kalmadı. Halk anlatabileceği ve ona bir masal çeşnisi verebildiği şeyleri hatırlar ve anlatır. Başka şeyler onda iz bırakmadan geçer gider. Süren bu zorlu yapı halkın gözünde başkasını da kendilerini de ilgilendirmeyen bir eserdi. Yalnız çalışmalar sona erip köprü ortaya çıktıktan sonra halk ayrıntıları hatırlamaya ve onu köprünün kuruluşuyla birleştirmeye başladı. Ona masallaşan hikayeler ekledi ve sanatkarca süsleyerek uzun süre anısında korudu. 3. Vezirin kararını verdiği yılın ilk baharında adamları kasabaya gelip hazırlıklara başladılar. Arabalar, çeşitli araçlar ve çadırlarla birlikte çok kalabalık bir kafile halinde gelmişlerdi. Onların gelişi küçük kasabada ve yakın köylerde hele Hristiyanlar arasında bir kaygı uyandırdı. Gelenlerin başında sadrazamın güvendiği adamlardan biri olan Abid Ağa vardı. Yardımcısı da Mimar Tosun Efendi'ydi. Abid Ağa gelmeden şöhreti gelmişti. Acımasız, sert, katı yürekli bir adamdı. Meydanda kurdukları çadırlara yerleşince Abid Ağa yüksek memurları ve bütün ileri gelen Müslümanları bir toplantıya çağırdı. Uzun görüşmeler olmadı. Çünkü yalnızca Abid Ağa konuştu. Oraya toplananlar kendilerini yeşil gözlü, kırmızı yüzlü, iri yarı bir adamın karşısında buldular. Bu adam zengin İstanbullular gibi giyinmişti. Kısa kesilmiş kızıl bir sakalı, Macar modasına göre incecik uçlu bıyıkları vardı. Bu sert adamın sözleri çevresindekileri kılığından da çok şaşırttı. Abid Ağa, herhalde benim hakkımda söylenenler daha ben gelmeden kulağınıza gelmiştir. Bunların hoşa giden güzel şeyler olmadığından eminim diye söze başladı. başladı. Herkesin çok çalışmasını ve söz söylemeden boyun eğmesini isterim. İstediğim gibi çalışmayanı ve boyun eğmek istemeyeni öldürmeye kararlıyım. Ben yapılamaz, yok sözlerini tanımam. Benim karşımda bir insan küçük bir sözden ötürü başını kaybedebilir. Ben kan dökmekten hiç çekinmeyen katı yürekli bir adamım. Şunu da söyleyeyim ki benim hakkımda duyduğunuz söylentilerin hiçbiri uydurma ya da şişirilmiş şeyler değildir. Benim ağacım gölge vermez. Ben bu şöhreti uzun yıllar sadrazama gösterdiğim bağlılıkla elde ettim. Allah'ın inayetiyle şimdi bana verilen bu görevi de tamamlamak niyetindeyim. Buradan ayrıldığım zaman umarım duyduğunuz söylentilerden daha korkunç rivayetler bırakıp gideceğim. Halkın hiç ses çıkarmadan dinlediği bu başlangıçtan sonra Abid Ağa açıklamalara girişti. Bu köprünün en zengin ülkelerde bile eşi olmayan bir yapı olacağını, vezirin belirttiği süre içinde de bitmiş bulunacağını söyledi. Sonra da onlara nelere ihtiyacı olacağını, işçilerden, Müslümanlardan ve Hristiyanlardan neler beklediğini anlattı. Yanında Tosun Efendi oturuyordu. Ufak tefek, solgun benizli bir adamdı. Yunan adalarında doğmuş, sonradan Müslüman olmuştu. İstanbul'da Mehmet Paşa adına birçok vakfiye ve çeşme yapmıştı. Sanki Abid Ağa'nın söylediklerini anlamıyor gibi sessiz ve ilgisiz oturuyordu. Kadife gibi yumuşak, kara, miyop gözleri işinden başka bir şey görmeyen, bir şey hissetmeyen bir adamın gözleriydi. Burada toplananlar bu dar ve boğucu çadırın altında çok üzgün ve perişan görünüyorlardı. Bayramlık giysilerinin altından damla damla ter çıktığını hissediyorlardı. Her birinin yüreğini korku ve üzüntü kaplamıştı. Sanki kasabanın ve ülkenin üstüne anlaşılmaz bir ağırlık çökmüştü. Sonunun nereye varacağını kimse kestiremiyordu. İlkin ormandaki ağaçları kesmekle ve kütükleri taşımakla işe başladılar. Dirina'nın her iki kıyısına da öylesine çok tahta yığdılar ki herkes köprünün tahtadan yapılacağına inandı. Sonradan toprak seviyesini yükseltmek, kıyıdaki kayaları kırmak gibi karmaşık çalışmalar başladı. Bu böylece sonbaharın sonuna kadar sürdü. O mevsim işlere geçici olarak ara verildi. İnşaat işinin ilk bölümü bitmiş oluyordu. Bu işlerin büyük bir bölümünü bedava çalışan işçiler yapıyordu. Her iş Abid Ağa'nın ve Yeşil Sopası'nın gözlemciliği altında görülüyordu. Bu sopa milli bir şarkıya bile konu olmuştu. Abid Ağa boş vakit geçiren ya da yeterince çalışmayan birini bu sopayla işaret etti mi, bekçiler onu hemen yakalıyor, oracıkta cezasını veriyorlardı. Bayıltıncaya kadar dövdükten sonra üzerine su döküp onu yeniden çalışmaya gönderiyorlardı. Sonbahar sonlarına doğru Abid Ağa gitmeye hazırlanınca yine kasabanın ileri gelenleri toplandı. Kışın buradan gideceğini ama gözünün daima burada olacağını, her şeyden onları sorumlu tutacağını söyledi. Yapıya bir zarar gelecek, inşaattan bir tahta eksilecek olursa bütün kasaba halkı cezalandırılacaktı. Kasaba halkı bütün kış boyunca inşaatı göz bebeği gibi korudu. İlkbaharda Abid Ağa yine yanında Tosun Efendi ile göründü. Dalmaçyalı taşçıları da birlikte getirmişti. Halk onlara hemen Romalı ustalar adını taktı. Bunlar 30 kişi kadardı. Başlarında Antonia adında Ultisinyalı bir usta vardı. Uzun boylu yakışıklı bir adamdı. Cesur bakışlı iri gözleri, kartal gagası gibi burnu, omuzlarına dökülen kestane rengi saçları vardı. Temiz batılı kılığıyla dikkati çekiyordu. Zenci yardımcısı da Arap diye çağırdıkları neşeli bir gençti. Bir yıl önce kıyılara yığılan tahtalara bakarak Abid Ağa'nın köprüyü tahtadan yapacağı sanılmıştı. Şimdi ise herkes burada Dirina üstünde yeni bir İstanbul şehri kurmak istediklerine inanmaya başlamıştı. Şehirden bir saat uzakta Banya yakınlarında yontulan taşları taşıyorlardı. Ertesi yıl Vişegrad'da tuhaf bir bahar açtı. Her yıl bu mevsim yeşeren otların, açan çiçeklerin yanında topraktan bir sürü baraka yükseldi. Suya yakın yeni yeni yollar türedi. Atların ve öküzlerin geçtiği binlerce yol adeta karıncalar gibi kaynaşıyordu. Meydan ve Okolişte halkı her gün aşağıda ırmak kıyısında telaşlı telaşlı giden gelen insanların, hayvanların ve her çeşit yapının yerden biter gibi bittiğini görüyordu. Dağlık kayalık kıyılarda taşçı ustaları çalışıyordu. Çevreye saçtıkları tozdan her yer sapsarı kesilmişti. Biraz ileride kumlu ovada yerli gündelikçiler kireç söndürüyorlardı. Kireç ocaklarından yükselen beyaz duman arasından yırtık pırtık elbiseleri bembeyaz olmuş işçiler geçiyorlardı. Ağır yüklü arabalardan yollarda çukurlar açılıyordu. Köhne sal bir kıyıdan öbür kıyıya durmadan kereste işçi ve ustaları taşıyordu. Yarı beline kadar bulanık suların içine giren işçiler, suyun akıntısını değiştirecek olan direklerle kazıkları dikiyor, sepetlere kil dolduruyorlardı. Dağların yamaçlarına serpilmiş evlerde, şimdiye kadar sakin sakin yaşamış olan kasaba halkı bunları büyük bir merakla seyrediyordu. Yalnız seyretmekle kalsalar yine iyiydi. Ama bu çalışmalar öylesine gelişmiş, öylesine genişlemişti ki kasabada ve yakınlarındaki bütün canlıları, hatta ölüleri bile içine almaya başlamıştı. İkinci yıldan başlayarak çalışan işçilerin sayısı o denli arttı ki kasabanın nüfusuyla bir oldu. Ne kadar yük arabası, at ve öküz varsa hepsi köprü için çalışıyordu. Çekilebilen, yerde sürüklenebilen ne varsa topluyorlardı. Bazen para karşılığında, bazen de bedava olarak. Kasabaya çok para giriyordu ama o ölçüde hayat pahalılığı ve kıtlık artıyordu. Öyle ki paranın yarısı işçilerin eline geçinceye kadar harcanmış oluyordu. Pahalılıktan ve kıtlıktan çok halkın omuzlarını çökerten üzüntüydü. Nereden geldiği belirsiz bu kalabalığın yarattığı güvensizlikti. Abid Ağa'nın sertliğine rağmen işçiler arasında kavga dövüş hiç eksik olmuyordu. Müslüman kadınları bahçeye bile örtünüp çıkıyorlardı. Çünkü yerli ya da yabancı bu sayısız işçilerden biri her an karşılarına çıkabilirdi. Kasabanın Müslümanları dinlerine çok bağlıydı. Çünkü daha yeni Müslüman olmuşlardı. İçlerinde babası ya da büyük babası Hristiyan olanı pek çoktu. Onun içindir ki İslam inançlarına bağlı ihtiyarlar bu hale açıkça kızıyor ve bu işçi güruhuna sırt çeviriyordu. Arabalar, keresteler, hayvanlar, toprak ve taş yığınları ırmağın iki kıyısında her gün biraz daha artıyordu. Yıkar, kazar ve kırarken yola, avlulara, bahçelere de zarar veriyorlardı. Önceleri hemşerileri olan bir vezirin bu büyük vakfiyesinden dolayı gurur duymuşlardı. Ama o zaman henüz bunun böylesine bir eziyete, kargaşalığa, üzüntüye neden olacağını bilmiyorlardı. Gerçek bir dine bağlı olmaları güzel bir şeydi. İstanbul'da kendi hemşerileri olan bir sadrazamın bulunması da güzel şeydi. Hele ırmağın iki kıyısını birleştiren sağlam ve değerli bir köprüye sahip olmak hepsinden güzeldi. Ama şimdiki durum hiçbir şeye benzemiyordu. Kasaba bir cehenneme dönmüş, toz duman ve kargaşalık cehennemi olmuştu. Yıllar geçiyor, yapı yükseliyor, büyüyor ama sonu gelmiyordu. Bütün bu yapılanlar köprüden başka her şeye benziyordu. İşte yeni Müslümanlar böyle düşünüyorlardı. Kişizadelikten de, gururdan da, şereften de bıkmış, usanmış olduklarını saklamıyorlardı. Köprüye de, vezire de lanet ediyorlar. Onları bu beladan kurtarıp eski sükun ve rahatlarına kavuşturması için Allah'a dua ediyorlardı. Irmağın kenarında, köhne salın yanı başında geçen gösterişsiz yaşamlarına razıydılar. Bu olaylar Müslümanlar kadar kasabadaki Hristiyanları da üzüyordu. Ama onlara kimse düşüncelerini sormuyor, onlar da hoşnutsuzluklarını göstermeye cesaret edemiyorlardı. İşte üçüncü yılda gelmişti. İnsanlar yine atlarını, öküzlerini bedavadan bu yapıya vermişlerdi. Yalnız Vişegradlı Hristiyanları değil, komşu üç kadılıktaki halkı da toplamışlardı. Abid Ağa'nın atlıları her yanı dolaşıp Hristiyanları topluyordu. Köylü olsun, kentli olsun hepsini köprüde çalışmaya sürüklüyordu. Onları uykularında bastırıp tavuklar gibi yakalıyorlardı. Bütün Bosna'da yolcular birbirlerine Drina'dan geçmemeyi öğütlüyorlardı. Çünkü kim olursa olsun oradan her geçeni yakalıyor, en aşağı birkaç gün çalışmaya zorluyorlardı. Kasabalı Hristiyanlar bedel olarak şarap fıçıları veriyor, köylerdeki delikanlılar ormanlarda gizleniyorlardı. Ama seymenler hemen ailelerinden rehini alıyor ve çoğu zamanda kaçan delikanlıların yerine bir kadın götürüyorlardı. Sonunda insanların bedava çalıştıkları üçüncü sonbahar gelmişti. Yapının ilerlediğini ve bu sefaretin dineceğine dair hiçbir belirti görünmüyordu. Sonbahar ilerliyordu. Yapraklar dökülmüştü. Yollar yağmurdan sırılsıklandı. Gittikçe kabaran Dirina'nın suları bulanmıştı. Boş tarlaların üstünde tembel kuzgunlar uçuşuyordu. Ama abid ağa çalışmaları kesmiyordu. Kasım'ın solgun güneşi altında zavallı köylüler taş tahta taşıyor, yalın ayak ya da çarıklarla çamurlu sulara dalıyor, yorgunluktan terliyor, rüzgarda titriyor, pislikten simsiyah olan şalvarlarının belini sıkıyor, yağmurdan ve kirden kararmış ve yer yer yırtılmış olan gömleklerini düğümlüyor ama parçalanır diye korkularından yıkamayı göze alamıyorlardı. Hepsinin başında da abid ağa hem banyadaki taş ocağını hem köprüdeki inşaatı günde birkaç sefer yokluyordu. Herkese karşı öfkeliydi. Çünkü günler geçtikçe kısalıyor, işler bir türlü ilerlemiyordu. Sırtında kalın bir kürk, ayağında çizmeler, yüzü kıpkırmızı bir halde suyun üstündeki iskelelere tırmanıyor, demirci dükkanlarına, kulübelere, işçi barakalarına dalıyor, işçi, bekçi, usta hepsini kontrol ediyordu. Günler kısaldı ve kısalmaktadır. Ah köpoğlular, bedava ekmek yiyorsunuz diye bağırıyor, hırsından çatlıyordu. Sanki günün geç doğmasından, gecenin erken başlamasından onlar sorumluymuşlar gibi. Ama hava kararmaya, Vişegrad'ın o hüzünlü karanlıkları etrafı sarmaya, kasabanın çevresindeki dağlar kararıp da birdenbire gece bastırmaya başlayınca abid ağanın öfkesi son haddini buluyordu. Artık öfkesini alacak kimse bulunamadığından, işin yarıda kaldığını, bu kadar kişinin boş yere vakit geçirdiğini düşündükçe kendi kendini yiyor, uyuyamıyordu. Dişlerini gıcırdatıyor, nöbetçileri çağırıyor, onlar da ertesi gün nasıl çalışacaklarını, nasıl daha çok iş çıkaracaklarını kararlaştırıyordu. Bu süre içinde işçiler kulübelerde ve ahırlarda uyuyarak dinleniyor, yeni güç topluyorlardı. İçlerinde uyuyamayıp oturanlar da vardı. Geniş bir ahırda, orta yerde bir ateş yanıyordu. Daha doğrusu yanmıştı da yarı karanlıkta ışığı görülüyordu. Hava duman ve kurumakta olan elbiselerden, çarıklardan çıkan ağır ekşi kokuyla dolmuştu. Bu 30 kişilik kafilenin hepsi de o çevreden gelen köylüler ve esirlerdi. Tümü bedava çalışan işçilerden o boyaklarını kurutuyor ve sadece ateşe bakmakla yetiniyorlardı. O boyak, askerlerin ve köylülerin çorap yerine giydikleri dört köşe kaba bir keten parçası. İçlerinde bir de Karadağlı vardı. Nereden geldiğini kimse bilmiyordu. Seymenler onu yolda yakalamışlardı. Günlerden beri bedava çalışmaktaydı. Bıkmadan, usanmadan herkese bu işin ona çok ağır geldiğini, şerefine yakışmadığını, böyle adi işler görmeye alışmadığını anlatıyordu. Şimdi uyumayan köylülerin çoğu, hele gençler, onun çevresinde toplanmışlardı. Koyun derisinden yapılmış gocuğunun cebinden bir gusla çıkardı. Gusla, Yugoslav saz şairlerinin kullandığı kemençeye benzer tek telli bir çeşit yaylı sazdır. Bu avuç içi kadar küçük bir araçtı. Köylülerden biri belki bir muhafız gelir diye korktuğundan çıkıp dışarıyı gözetledi. İlk kez görüyormuş gibi kimse gözünü ondan ve iri elleri arasında kaybolan Gusla'dan ayıramıyordu. Adam eğilmiş, Gusla'yı dizine almıştı. Çalgının sapını çenesinin altına sıkıştırdı. Yayına reçine sürdü, sonra üstüne üfledi. Artık yumuşamış ve nemlenmişti. Yalnızmış gibi sakin sakin hareket ederken herkesin gözü ondaydı. Sonunda keskin ve boğuk bir ses duyuldu. Heyecan artmıştı. Karadağlı sazını akort etti ve genizden bir şarkı söylemeye başladı. Başını mağrur bir tavırla arkaya atmış, kıkırdak kemiği adeta dışarı fırlamıştı. Yüzünün keskin çizgileri ışıkta parlıyordu. Yorgun ve uzun bir name çıkardı. Ah ah, sonra pürüzsüz gür bir sesle devam etti. Sırp kralı Stefan şarap içer, o verimli topraklarda Prizren'de, yanı başında ihtiyar aile reisleri. Bunlar dört kişiydi, bu ihtiyar başkanlar. 9 tane de piskopos vardı, 3 tuğluda 20 vezir. Ve rütbe sırasıyla Sırp beyleri, Saki Mihail şarap sunar, kız kardeşi Kondosya odayı aydınlatır, göğsünde yanan değerli taşların parıltısıyla. Köylüler şarkı söyleyen adamın yanına sokuldular ama hiç gürültü etmiyor, solukları bile duyulmuyordu. Herkes hayran hayran gözlerini kırpıştırıyordu. Sırtları karıncalanıyor, dikleşiyor, göğüsleri kabarıp gözleri parıldıyordu. Parmakları ayrıldı, sonra tekrar kıvrıldı. Karadağlı melodisini gittikçe zenginleştirdi. Sesi de gittikçe daha güzelleşti ve yükseldi. Angaryacılar artık uykuları kaçtığından bu sesten başka her şeye karşı duyarsız, sanki alın yazılarının anlatımıymış gibi şarkıya katılmaya başlamışlardı. Köylülerin içinde kasabanın hemen üstünde bir köy olan Unişte'den gelmiş Radisav adlı biri vardı.